İkinci ayrım, sayfa 25. Bu memleket batar. Olay Beyoğlu'nda sanki saklanmış gibi kuytu bir yerde kaldığı için yok olmaktan kurtulmuş ve İstanbul'un artık türü tükenmekte olan kahvehanelerinden birinde geçer. Oranın gedikli müşterileri tanıştılar. Çoğu birbirinin derdini, sorununu bilir. Sabahın saat 10.30, masalar dolu. Kimisi oyun oynuyor, kimisi söyleşiyor, kimisi de gazete okuyor. Masalardan birinde orta yaşı çoktan geçmiş 3 kişi söyleşmekte. O 3 kişinin biri masanın uzağında. Onlardan daha yaşlı bir adam ya gazete okuyor ya da gazete okur gibi yaparak masadakilerin konuşmalarını dinliyor. Paldır küldür konuşmasından sinir küpüne dönmüş olduğu anlaşılan kısa, tombalak bir adam masadaki 3 kişinin yanına geldi. Daha selam bile vermeden sandalyeye çökmesiyle patlaması bir oldu. Ankara'ya gidecektim. Çok önemli bir iş için. Taksiye binip Şişhane'ye gittim ki terminalden uçak bileti alayım. Terminalin kapısı kapalı, camında bir yazı. Tamirat dolayısıyla kapalıdır. Biletlerinizi Aksaray'daki büromuzdan alabilirsiniz. Yine bir taksiye bindim. Haydi Aksaray. Ona sor, buna sor. Aksaray'da Türk Hava Yolları'nın yerini buldum. Buldum ama oranın da kapısı kapalı. Önünde bir sürü insan birikmiş, bekleyip duruyor. Bilet almak için memurun gelmesini bekliyorlar. Bekle ki memur gelsin. Ne gelen var ne giden. Üstelik yabancılar, turistler kapı önünde. Sanki memur gelecekmiş, bize bilet satacakmış gibi o kalabalıktan birisi sıraya girelim, sıraya girelim, kuyruk olalım, açık gözlük yok diye bağırdı. Yabancı turistler kuyruk olmuşlardı. Biz zaten aman kuyruk olalım diye her yerde hazır bekliyoruz. Tıpış tıpış kuyruğa girdik. Bekle Allah bekle. Yahu bu ne iş? Beyim tam 45 dakika. Kuyruk gittikçe uzayınca akıllının biri yol kapanıyor, yan yana iki kuyruk olalım dedi. Bizim kuyruğumuzun yanına ikinci kuyruk dizilmeye başladı. Öyle görülüyor ki sıra sıra kuyruklar dizilecek ama kapının açılacağı yok. İnsan bu, hani insan konuşan hayvanmış ya, kuyruktaki insanlar da yorum yapmaya başladılar. Bir kadın, acaba zavallı adamın başına bir kaza mı geldi diye sordu. Yandaki kuyruktan biri, hangi adamın dedi. Kadın, burayı açacak memurun demez mi? Ya koskoca hava yolları bürosunda tek kişi mi çalışıyor be kadın? Bizim millet böyledir. Konuş deyince de işte böyle tıksırır gibi konuşur. Üstelik konuştum sanır. Koyun sürüsü gibi bekleşiyoruz. Beklemekle olacağı yok. Gidip bir yerlerden Yeşilköy Havaalanı'nın bir yetkili görevlisine telefon edip durumu sorayım dedim. Telefon edilecek yer de yok oralarda. Postane uzakta. Neyse ki hemen yanında karakol var. Karakola girdim. Komisere olanı anlattım. Komiser de hep böyle yapıyorlar. Aman telefon edip durumu bildirin dedi. Eksik olmasın telefon rehberinden hava yolları danışmasının telefon numarasını da buldu. Numarayı çevirdi, almacı elime verdi. Olup biteni anlattım. Telefondan yanıt şu. Biz ilgilenmiyoruz. Lütfen şu numaraya telefon edin. Çevirdim o numarayı. O numaradaki de ilgilenmezmiş. Peki kim ilgilenir? O da bir numara verdi. Uzatmayalım efendim. 4-5 telefondan sonra konumuzla ilgilenecek kişiyi bulduk çok şükür. Anlattım olanları. Beyefendi, Şişhane'deki terminal onarım dolayısıyla kapalı. Biletlerin Aksaray'daki büronuzdan alınacağı yazılı kapının camında, oradan taksi parası ödeyip Aksaray'daki büronuza geldik. Orası da kapalı. Büronun önünde kuyruk. Bir saattir bekliyoruz. Gelen giden yok. Telefondaki adam çok sert bir sesle, "Bugün ne?" diye sordu. Sorusunun benim alacağım uçak biletiyle ilişkisi yok ama herhalde gününü şaşırdı da soruyor sanarak, "Çarşamba efendim." dedim. Öyle günü sormuyorum dedi. Bugün nasıl bir gün? Allah Allah. Ne demek istiyor acaba? Acaba sisli bir günde uçaklar mı kalkmıyor? Hava sisli de olsa, karlı da olsa bilet satılır. Ben adamın ne demek istediğini düşünürken o sorusunun yanıtını verdi. Bugün tarihimizin en büyük günü. Telefondaki sert adamın sesiyle tembel bir ilkokul öğrencisine döndüm. İyi ki açıklamasını sürdürdü. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Haberiniz yok mu? Var. Böyle bir bayram günü elbette kapalı olur. Suçlandığım için aşağıdan aldım. Peki beyefendi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğundan biletlerin şuradan alınması gerekir diye bir yazı yazılsaydı kapıya da biz de sözümüzü kesti. Yazının ne gereği var? Bugün Cumhuriyet Bayramı olduğunu herkes bilir. Bilir de hani belki bilmeyen yabancılar da bulunabilir. Birden beynim attı. Yahu sanki haklı olan ben değilim de o. Bağırdım telefonda. İyi ama Cumhuriyet Bayramı günü sizin uçaklarınız uçmuyor mu? Uçuyor. Biz o uçan uçaklarınız için nereden bilet alacağız? Yeşilköy Havaalanı'na gelir buradan alırsınız. Allah sizi inandırsın, aynen böyle oldu. Yalanım yok, yanlışım var. Çünkü alırsınız demedi, alırsın dedi. Taksiyle Şişhane'ye, oradan taksiyle Aksaray'a, buradan da Yeşilköy'e, öyle mi? Hadi diyelim ki Yeşilköy'de geldim. Ya uçaklarda yer yok denilirse? Telefondaki adam, ne yapalım yani? Yılda bir Cumhuriyet Bayramımız var. Böyle bir günde personelimiz tatil yapmasın mı yani? Kısa tombalak adam bağıra çağıra anlatıp içini döktükten sonra daha dingin bir sesle, bunlar adamı deli eder, dedi. Telefonu kapatıp doğru buraya geldim. Hava yolları böyle de. Deniz yolları başka türlü mü? Karayolları başka türlü mü? Hangisi böyle değil? Bu gidişle batar bu memleket, batar. Vallahi de batar, billahi de batar. Masadaki önceki üç kişiden biri, evet, batar, dedi. Hem de gümbür gümbür. Senin başına gelen de bir şey mi? Sen gelmeden önce ben de onu anlatıyordum. Torunumun dişi ağrıyordu. Götürdük dişçiye. Ağrı dişten değil, çene kemiğinden geliyormuş. Çocuğun çene kemiğinde doğuştan bir bozukluk varmış. Bunun tedavisi de çok uzun sürermiş. Peki ne ödeyeceğiz? Beyefendi ne dese beğenirsiniz? 900 bin lira. Kendisi de yeni duyuyormuş gibi şaşkınlıktan eliyle ağzını kapadı. Bizim aileyi toptan sıksanız, değil 900 bin, 90 bin lira bile çıkmaz. Bir yandan da çocuk ağrıdan sızlanır, ağlar. Bir tanıdık akıl verdi. Dişçilik fakültesi varmış, devletin okulu. Orada yoksulları diş tedavisini parasız yaparlarmış. Hay Allah, devletten razı olsun. Aldık çocuğu, koştuk dişçilik okuluna. İyi ama orada kimseye bir şey söylenir gibi değil. Ezilip büzülüp kimseye bir şey sorsak sanki kan davalıymışız gibi davranıyor. Neyse efendim, sonunda suratından düşen bin parça olan bir iş gören bize acımış olacak ki sorumuzu yanıtladı. Gelin benimle deyip bizi bir odaya soktu. O odadaki beye anlattık kendimizi, derdimizi. Ben anlatırken çocuk da acıdan ağlayıp duruyor. İyi yürekli biriymiş. Masasına koca bir defter açıp, ben size bir randevu vereyim de o gün getirin çocuğu, gösterin doktora, dedi. Nasıl dualar ediyoruz adama görmeyin. Aman yakın bir tarih verin de ne olur. Adam sayfaları çevirdi, çevirdi. Size en yakın tarihi veriyorum, dedi. Aman ne iyi. 40 yılda bir kör tarihimiz yüzümüze güldü. En yakın tarihi söyledi. Ne zamanmış biliyor musunuz? İnanılır gibi değil. Tam 2 yıl sonra. İnsan başına gelmeyince inanmaz. Ben artık sinirden barut olmuşum, patlayacağım neredeyse. Birini bulup da şikayet edeyim diye aldım, daldım bir odaya. Aa, bir de ne görsem iyi. Bizden 900 bin lira isteyen diş hekimi orada değil mi? Sonradan öğrendik biz de. Neymiş biliyor musunuz? Orada dişçilik öğreten hekimlerin hepsinin dışarıda muayenehaneleri varmış. Anladınız mı dalavereyi? 2 yıl çene kemiği ağrısı, diş ağrısı çekilir mi? 2 yıl sonra randevu veriyorlar ki zavallı hasta nasıl olsa ağrıya sızıya dayanamayacak, satıp savıp, çalıp çırpıp, 900 bin lirayı denkleştirip, götürüp parayı verecek de ağrıdan kurtulacak. Evet, batar batar, hem de öyle bir batar ki. Onlardan bir masa ötedeki yaşlı adam gazete okurmuş gibi yaparak, konuşulanları çaktırmadan dinliyor, bıyık altından da gülüyordu. Arkasından tekmeyle itilmiş gibi hızla kahvehaneye dalan bir adam doğru o masadakilerin yanına gelip "Bitmiş bitmiş," dedi. Masadakilerden gözlüklü olan "Ne o biten? Benim kalp ilacı bitmiş diyorlardı. Yeni bir şey daha mı bitmiş?" "Memleket bitmiş, memleket. Her şey bitmiş. Çürümüş, kokuşmuş," diye bağırdı yeni gelen. İşlerinden biri "Hayrola, ne oldu?" diye sordu. "Daha ne olsun ya? Bizim apartmanda kapı komşumuzun arabası var. Benim çalıştığım iş yeri onun yolun üstündedir. Eksik olmasın. Her sabah beni iş yerimin önünde bırakır. Her gün aynı yoldan gideriz. Bu sabah yine aynı yoldan arabayla geçiyoruz. Tam dönemeci alırken trafik polisi yolumuzu kesti. Suçumuz neymiş? O dönemeçten sapmak yasakmış. Allah Allah. Yahu her gün biz oradan sapıyoruz. Bir şey diyen yok. Sap biz değil. Bütün arabalar sapıyor oradan. Arkadaşım polise 2 yıldan beri sürekli her sabah buradan saptığını söylüyor. Polis de diyor ki dün yasak konmuş. Dünden beri yasakmış. İyi ama yasak levhası da yok. Yasak levhası konulmuş da yıkılmış mı? Sonradan mı konulacakmış? Öyle bir şeyler söyledi polis. Hepsi neyse de benim anlamadığım şu. O trafik polisi hop diye birdenbire nasıl önümüze çıkıverdi? Bir de baktık ki beyim trafik arabasını öyle bir yere saklamışlar ki yoldan görünmüyor. Yani polisler Sulay'a gidip pusu kurmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Polis yurttaşına tuzak kuruyor. Arabayı süren komşum polislere bilmiyorduk, bir yanlışlık yaptık, bir daha olmaz filan diyorsa da kime diyor? Trafik polisin elinde ceza alındı defteri bekliyor. Öbür polis de ötede. Komşum indi arabadan, trafikçiyle yan yana gittiler konuşarak. Az ötede bir giz veriyorlarmış gibi başlarını birbirlerine yaklaştırarak konuştular. Sonra komşum geldi, arabaya bindi. Gidiyoruz. Neyse, ucuz atlattık dedi. Nasıl yani diye sordum. 5.000 lira ceza kesecekti. Pazarlık, pazarlık. Neyse, sonunda eline 500 lira sıkıştırdım. Mayne oldu, kurtulduk dedi. Sat bir yerde değil ki kardeşler. Her yerde böyle bu. Görürsünüz, bu memleket böyle giderse yakında batar. Hiç ilgilenmezmiş gibi görünüp de ötedeki masadan onları dinleyen yaşlı adam yine cin cin gülümsedi. Masadakilerden şişman adam, batar değil, belki de çoktan batmıştır da bizim haberimiz yok. Çünkü bu memlekette deyin şey, Hurşit Reis'in Mavnası değil ki denizde battığını göresin diye başlayıp söze girdi. Sizin başınıza gelen de bir şey mi? Bizim küçük oğlanı geçen yıl İngiltere'ye gönderdik okusun diye. Aradan birkaç ay geçince oradaki derslerine yardımcı olması için bizden evdeki Türkçe ders kitaplarını istedi. Bildiğimiz okul kitapları paket paket yolladık. Oğlan yaz tatilinde uçakla dönecek. Türkçe kitapları yanında getirse yükü ağır olacağından çok para ödeyecek. Bu yüzden kitapları postayla gönderdi. Postadan bir yazı geldi. Gümrükte paketimiz varmış, gidip almalıymışız. Bir dış ülkeden armağan geldi sandık. Nereden bilelim oğlanın postayla gönderdiği Türkçe ders kitapları olduğunu? Benim bildiğim gümrük Sirkeci'de. Gittim oraya. Postadan gelen kağıdı gösterdim. Ben sanıyorum ki buyurun alın paketinizi diyecekler. Oysa tophanedeki gümrük ambarına gönderdiler. Gittim oraya. Bu paket oradan alınmazmış. Ta Halkalı denilen yere gidilecekmiş. Gümrük ambarları oraya kalkmış. Oradan alınacakmış. Yahu bu millet birine eziyet etmekten, işkence etmekten hoşlanıyor vallahi. Halkalı denilen yere nereden, nasıl gidilir diye sorup soruşturdum. Trenle gidilirmiş. Oraya gidiş geliş bir gün. Neyse efendim. İş yerinden izin aldım. Atladım trene. Haydi Halkalı. Trenin yolda bozulup da başımıza gelenleri artık anlatmıyorum. Araya sonra buldum gümrük ambarlarını. Yan yana bir sürü kocaman ambar. Ona sor, buna sor. Sonunda bize gönderilen paketin kaç sayılı ambarda olduğunu öğrendim şükür. Ambarı buldum. Ama bu kez ambar müdürünü bulamıyoruz. Bir bekçi var. O da ambar müdürünün nerede olduğunu bilmiyor. Kızdım. Yerinde bulunmaz mı müdür dediğin diye bağırdım. Bekçi insanı çatlatan bir serin kanlılıkla, nereden bilsin senin geleceğini de yolunu beklesin dedi. Çat diye insan ortasından çatlar yav. O yana bak, bu yana ara. Çok şükür müdürü de bulduk. Postadan gelen kağıdı verdim. Baktı, baktı. Neden bu kadar geciktin dedi. Paket geleli bir ayı geçmiş. Ambar parası ödeyeceksin. Peki dedim. Bir ay önce gelmiş paketi bulmak da zor. Posta kağıdını bekçi mi, işçi mi olduğunu ayırt edemediğim adama verdi. Girdik ambara. Amanın. Ambar ne ambar? İçerisi irili ufaklı paketler, kocaman denkler, sandıklar, kutular, çuvallar, hurçlar, fıçılar, torbalar dolu. O işçi daldı bunların içine. Az sonra, bugün bulunmaz bu dedi. Sen git şimdi de başka gün gel. Aman etme, ta Kartal Maltepe'sinden geliyorum. İş yerimden bir daha izin alamam. Heykel gibi duruyor. Anladım, kim anlamaz ki? Herif para istiyor. Verimcil olduğumu belli ettim o zaman. Sen dışarıda bekle. Paketi bulunca ben sana müjdeyi veririm. Eh sen de hakkımızı verirsin gayrı dedi. Eşek değiliz ya, vereceğiz elbette. Neyse bulundu paket. Orta boy, bavul büyüklüğünde bir mukavva kutu. Ben o zamana kadar paketin içinde oğlanın geri gönderdiği Türkçe kitapları olduğunu bilmiyorum ki. Kim bilir hangi ülkeden, kim bize armağan göndermiş diyorum. Evdekiler de merakla armağanı bekliyor. Paket açıldı, içinden bizim oğlana gönderdiğimiz Türkçe kitaplar çıkmaz mı? Ambar müdürü, bunlar ticari eşya mı diye sordu. Nasıl yani? Satış için mi size gönderildi? Hayır efendim. Öyleyse hediye. Hediye tarifesinden gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Öyle bir para söyledi ki eski okul kitaplarının 10 katı. Bunların ticari eşya veya hediye olmadığını, oğluma gönderilmiş ve onun da geri gönderdiği eski ders kitapları olduğunu anlatmaya çalıştıktan sonra, bakın görüyorsunuz dedim, hepsi de kullanılmış okul kitabı. Olsun, hediyeye girer. Ayrıca ambar kirası da var. Sanki suç oğlanınmış gibi ona sövdüm saydım. Kitapları onlara bırakmaktan korktum. Ya bir de ambar kirası birikip de haciz yoluyla filan almaya kalkarlarsa, ödedim parayı, aldım koca paketi. Taşınır gibi değil. Yükçü bul, araba bul, eve geceliğin ancak vardım. Dinleyenlerden biri, doğru doğru. Evet, batar bu memleket, dedi. Başından geçeni anlatan adam, durun efendim, dedi. Bu kadar değil ki, daha bitmedi. Arkası da var. Benim kitapları gümrükten alışımın üstünden ya 2 ya 3 hafta geçti. Gazetede bir haber ve o ambar müdürünün resmi. Adam 2 tır dolusu silahı gümrükten geçirirken yakalanmış. Buyurun bakalım. Böyle memleket batmaz da ne olur? Elbet batar. Bu konuşulanları yandaki masadan çaktırmadan dinleyen yaşlı adamın gülümsemesi yüzüne biraz daha yayıldı. Bu sırada kahvehanedeki telefonun almacını elinde tutan bir adam bağırmaya başladı. Yahu tam 1,5 saat oldu. Bir yere telefon ediyorum, bir türlü çıkaramıyorum. Ya hatlar dolu ya telefondan hiç ses gelmiyor. Ya karşıma yanlış yer çıkıyor. İşim de çok acele. Deli olacağım. Bu gidişle batar bu memleket ya. Burnundan soluyarak gelen bir adam o masadakilere sokulup, böyle bir alçaklık görmedim, dedi. Nedir, ne oldu diye sordular. Altına bir sandalye çeken adam anlatmaya başladı. Emekli ikramiyenin üstüne dişimizden tırnağımızdan yıllarca biriktirip bir yana koyduğumuz paraları da ekleyip epeyce de borçlanıp bir ev satın aldık. 18 daireli bir apartmanın bir dairesi de bizim oldu. Tapu işlemlerini yapıyoruz. Evi satan müteahhit daireyi size 8 milyona satmış gibi gösterelim dedi. O neden o? Biz herife 18 milyon lira veriyoruz, tapuda 8 milyon gösterecekmişiz. 8 milyon gösterirsek hem biz hem de müteahhit kazançlı çıkacakmış. Çünkü devlete daha az vergi ödeyecekmişiz. Ne diye boşuna fazla vergi ödemeliymişiz? Oh ne iyi, herkes kazançlı. Kazanacağımız para da 40 bin lira. Milyonları vermişiz, devletten 40 bin lira kaçıracağız. Kesinlikle olmaz, dedi müteahhite. Hele düşünün biraz, sonra bana telefon edersiniz. Düşüncenizi değiştirirseniz, dedi. 18 daireli apartmanımızdaki komşularımız her gün, her gece 2'şer 3'er bizim eve gelmeye başladılar. Efendim onlar da dairelerin genişliğine göre evlerini 6-10 milyon lira arasında satın aldıklarını tapuya bildirmişler. Satış vergisini değil, emlak vergisini de böylece daha az ödeyecekmişiz. Şimdi ben apartmanın küçük dairesini 18 milyona satın aldığımı tapuda açıklarsam onlardan da kuşkulanırlarmış. Denetim kurulu filan gönderip vergilerini yükseltirlermiş. Bu yüzden en iyisi ben de daireyi 8 milyon aldığımı söylemeliymişim. Yapamam diyorum. Üsteliyorlar. Ne diller döküyorlar. Herkes böyle yapıyormuş. Vergi dairesindekiler de, hatta en büyüklerimiz bile. Bunu herkes biliyormuş. Hatta devlet bile. Kimi rica ediyor, kimi gözdağı veriyor. Kimi selamı sabaha kesti. Sonunda. Adam sözünü kesip soluklandı. Birisi sordu. Sonunda ne oldu? Ne yalan söyleyelim. Sonunda biz de onlara uymak zorunda kaldık. Böyle memleket batmaz mı? Batar, batar. Öyle bir batar ki. Yan masadaki yaşlı adam güldüğü belli olmasın diye 2 yaprağını da açtığı elindeki gazetenin üzerine eğildi. Masadakilere sokulan uzun boylu biri, gazetedeki rezaleti okudunuz mu? Dedi. Ne olmuş? Diye sordular. Yahu yetiştirme yurdunun çalışanları oradaki ana babasız çocukların ırzına geçmişler. Hem de 1-2 kez değil. Kızları zaten de 8-10 yaşındaki oğlan çocuklarının da. Tüh tüh, batar bu memleket be. Başka biri de aylığı ev kirasından daha az olan mahallelerinde oturan bir memurun bir de araba satın aldığını ve o mahallede çocuklarının terbiyesi bozuluyor diye daha lüks bir semte taşındığını söyleyip, evet batar bu memleket, dedi. Sözde gazete okurmuş gibi yapan yaşlı adam elinden gazeteyi bıraktı. Kendisini tutamayıp sesli sesli güldü. Başlar kendisine çevrildi. Yaşlı adam gülerek, "Batmaz beyler, bu memleket batmaz," dedi. İçlerinde en çok sinirlenmiş olan, "Nasıl batmaz?" dedi. "Hem de öyle bir batar ki." Yaşlı adam, "Hiç merak etmeyin, batmaz," dedi. "Nasıl olur da batmazmış peki?" diye sordu biri. Yaşlı adam yanıtladı. Baksanıza, bu kötülüklere, alçaklıklara, ahlaksızlıklara, hala sizin gibi kızıp bağıran, çağıran, üzülen, dertlenen insanlar da var. Çok şükür. Ne zamanki alışırız, artık bunlardan konuşmayız hiç, bunlar bize de olağan gelmeye başlar, işte o zaman batarız. Oradakilerin hepsi de yaşlı adamın bilginçliğini sevimsiz buldular. Kırantadan bir yaşlı adama, "Bağışlayın," dedi. "Siz kimsiniz?" Yaşlı adam hep o gülümseyişiyle, "Ben bu öykünün yazarıyım," dedi. Cihangir 20 Ağustos 1986. Kırk basamaklı Hela ne oldu? Ülkemizde aydın denilen insandan ne bekliyor, neler umuyorsanız bunların hepsi de onda var. İlerici, demokrat, insancıl bir kişi. Bunda hiçbir olağan dışılık yok denilebilir. Olağan dışılık şurada. Dostum birkaç yıl sonra 90 yaşında olacak. O yaşta bir insanın gerici olmasa bile nerede bizim zamanımızın palamutları diye geçmişi özleyen bir tutucu olması doğal sayılabilir. İşte dostumun olağan dışılığı burada. İlericilik söz konusu olduğunda pek çok genci cebinden çıkarır. Dostluğumuzun nedeni de bu. Bir Güneydoğu ilimizde yaşar. Köy kökenli ve ağ soyludur. Ama seyrek rastlanan ilerici aydınlarımızdandır. Bu yüzden çevresinde oldukça yadırganırsa da köklü bir aileden gelişi, yaşının ilerlemiş olması gibi nedenlerle çevresinde saygı görür. İlerlemiş yaşını çevresine bir üstünlük, bir saygınlık aracı olarak kullandığı da olur. Örneğin her istediği zaman, her istediği yerde ve herkese kızmak ve bağırmak hakkını kendinde görür. Çevresindekiler de onun bu hakkını benimsemişlerdir, doğal karşılarlar. Bu sertliği yaşlandıkça da artıyor. Birkaç yıldan beri beni yaşadığı Güneydoğu kentine konu olmam için çağırıyor. Yaşadığı kentin tarihsel yapılarını ve anıtsal değerlerini anlata anlata bitiremez. Kentin hanlarını, camilerini, hamamlarını, köprülerini, eski sarnıçlarını öyle ayrıntılarıyla ballandıra ballandıra anlatır ki derin bilgisine şaşar kalırım. İstanbul'da her buluşmamızda çağrısını yineler. Arada bir de telefon ederek konu olmadığım için bana kırgınlığını belli eder. Yaşlı ve hiddetli dostumun her incelikli çağrısına geleceğimi içtenlikle söylersem de işten güçten bir türlü sözümü tutamam. Sonunda bir fırsat çıktı. O Güneydoğu kentimize gitmeye ve oradaki dostumun bana öve öve bitiremediği arkeolojik kalıntıları, tarihsel yapıları görmeye karar verdim. Yorucu bir yolculuktan sonra vardığım kentte dostum bana olağanüstü konukseverlik gösterdi. O kentte 4 gün kalacaktım. Gittiğim akşam dostum önce 4 günlük gezi izlencesini saptadı. Her gün öğle öncesi ve sonrası kentteki o eşi bulunmaz tarihsel yapıları, camileri, kiliseleri, manastırları, köprüleri, kervansarayları gezip dolaşacaktık. Dostuma göre bütün bunlar 4 günde değil 40 günde bile gezilip görülemezdi. Ama biz en değerlilerini şöyle bir görecektik. Yaşlı dostum gece evinde gezi izlencesini yaparken ertesi günkü göreceğimiz yerlerin coşkusunu şimdiden yaşıyordu. Kendini tutamayıp sabahleyin gezeceğimiz yerleri anlatıyordu. Ben de o yerlerin adlarını ezberlemiştim. Silahtar, Ömer Paşa İmareti, Arastahan, Kesme Camii, Zincirlihan, Saat Kulesi, Züllü Baba Türbesi, Üç Göz Köprüsü, daha nereleri nereleri. Dinledikçe ben de coşkulanıyordum. Sabah kahvaltımızı yaptık. Meraklanmıştım. Bir ayak önce o tarihsel yerleri görmek istiyordum. Kapıda bizi bekleyen arabaya bindik. Saçı sakalı, kaşları ve bıyığı apak olan ev sahibim, soydan ağalığının gereği olarak her zamanki çatık kaşlılığı asık yüzüyle sürücüye buyurdu. Çarşı içine. Yolda ev sahibi dostum benim için sesini özellikle yumuşatarak çarşı içinde göreceğimiz Arasat Hanı üzerine bilgi vermeye başladı. 400 yıl önce yapılmış, Osmanlı yapısıymış. Ama en eskiden bu Arasat Hanı'nın yerinde Doğu Romalılardan kalma sunaklar varmış. Sonra Sasanlı Kralı 2. Hüsrev ki namı diğer Kekavus'muş, buralarını alınca sunakları yıktırıp yerine kışlaklar koymuş da arkadan Abbasiler gelince ne ayrıntılı ne ince bilgiler. Bellekte kalır gibi değil ki. Çarşı içinde az sonra gidip göreceğimiz Arasat Hanı'nın bütün tarihini, planını, kaç odası, kaç mahzeni olduğunu anlatıyor. Hele bir de kendi kuyusunun üstünde çeşmesi varmış ki sanattan anlayanlar bu çeşmenin fotoğrafını çekmek için ta Amerika'dan, Avrupa'dan buraya gelirlermiş. Sürücü arabayı durdurdu. İndik. Öyle bir kalabalığın içine düştük ki sanki insan bataklığına saplanmış gibi içinden çıkıp kurtulmak olasılığı yok. Yaşlı dostum şaşkın şaşkın bir sürü çevresine bakındı durdu. Sanki yaşamında ilk gördüğü yabancı bir yerdeymiş gibi. O hiç bırakmadı ve kendine pek yaraşan yerel ağzıyla kendi kendine söylendi. Aha, bura nere ya? Nere bura ya? Kalabalıkta o yana bu yana itilip kakılmataydık ve dostum en çok da benim kalabalıkta sürüklenmemden tedirgindi. Sürücüye seslenip gürledi. Lan oğlum Arastahan hani? Sürücü anlamaz anlamaz bakarak soruyu soruyla yanıtladı. Nere dedin emmi? Ev sahibim yüksek sesle yineledi. Arastahan lan oğlum Arastahan. Bilmiyim emmi. Sürücüden umudunu kesince o kalabalıktan gelişigüzel birini kolundan yakalayıp dürtükleyerek sordu. Arastan nere gitti bra? Ne? Tezgahlı, el arabalı satıcılara, dükkancılara sanki hepsinin de ille bilmesi gerekirmiş gibi bir kesinlikle soruyordu. Arastan ne oldu? Nere gitti Arastan? Sorduklarının hepsinden benzer yanıtlar alıyordu. Ne? Ne hanı? Nere dedin nere? Sevgili dostum Aras Dağı'nı bulmaktan umudunu kesti. Anladı ki salt kendisi değil, hiç kimse artık Aras Dağı'nı bulamaz. Bir zamanların o ünlü ve bütün kentlilerin övüncü olan Aras Dağı'n çoktan yok olmuştu. Konuğuna öve öve göklere çıkardı Aras Dağı'nı gösterememenin biraz utancı, biraz üzüntüsüyle "Demek yıkmışlar koca Aras Dağı'yı. Vah, eyvah, ocağa batasıcılar," dedi. O kızgın sesi yumuşamış, incelmişti. "Yürü. Silahtar Ömer Paşa imaretine gidek. Hadi arabaya binek," dedi. Sürücüye o buyurgan sesini takınıp "İmarete çek," diye buyurdu. Sürücü onun hiddetinden korktuğu için kekeleyerek "Ne buyurdun emmi? İmaret mi buyurdun? İmaret öyle mi? İmaret, imaret, he mi? Nereye düşer bu imaret emmi?" diye sordu. Yaşlı dostumun ak kaşları oynamaya başladı. Küplere binmişti. "Ula bir de buranın yerlisi olacaksın. Tüh sana. Utan. Koca imaret bilinmez mi? Koca imaret. Bebelere sorsan bilir. Kaç imaret var ki? Silahtar Ömer Paşa'mızın imareti." İmarete nereden gidileceğini sürücüye anlattı. Sürücü klakson çala çala arabayı kalabalık batağından çıkardı. Yola düzüldük. Sevgili dostum Araslı'yı bulamamanın acısını çıkarmak ve o utançtan kurtulmak için Silahtar Ömer Paşa imarethanesini anlatmaya başladı. İnanıyorum ki bu imarethaneyi yaptıran o silahtar Ömer Paşa bile kendi imareti üzerine bu denli çok şey bilemezdi. Bu imarethanede günde 1000 yoksula 2 öğün yemek veriliyordu. Her öğünde 3 türlü yemek çıkardı ve her gün yemekler ayrı olurdu. İmaretin gideri Ömer Paşa'nın çarşıda yaptırdığı dükkanlardan gelirdi ki bu dükkanların oluşturduğu kapalı çarşı yabancı uzmanların dediğine göre bütün doğunun küçük ama en şirin kapalı çarşısıydı. Anlattıkça coşuyor, coştukça anlatıyordu. İmarethaneyi gezdirdikten sonra kapalı çarşıyı da bana gezdirecekti. Anlatırken birden sürücüye bağırdı. "Nere? Dur hele! İmaret burada olacak!" Sürücü korkusundan arabayı birden frenleyince sarsıldık. İndik arabadan. Yaşlı dostum başını kaldırıp bir koca iş yanına baktı. Baktı. Başını öyle yukarı kaldırmıştı ki düşmesin diye şapkasını eline almak zorunda kaldı. Bir zaman başı yukarıda öylece baka kaldı. Sanki olabilse başını hiç yere indirmeyecekti. Sonra birden yanından geçmekte olan bir adamın koluna yapışıp alacağını ister gibi "Ula silahtar Ömer Paşa imareti nerede?" diye bağırdı. Köylü kılıklı adam o sorulandan kendisi sorumlu tutuluyormuş gibi korkuyla ve Arap ağzıyla "Vallahi ve billahi ben o paşayı ne görmüşüm ne duymuşum," dedi. Hanın altındaki mağazalardan birine girip oranın sahibi görünen adama aynı sertlikle sordu. "Silahtar Ömer Paşa imarethanesine ne oldu?" Sorulan adam da mağazanın içindeki camlı bölmede masada oturan birine seslendi. "Ömer Paşa'nın şeyini arıyorlar, bileyim misin?" Öteki cam mekandan yanıtladı. "Ömer Paşa'nın şey mi? Bir zamanlar öyle bir laf duymuşluğum var. Şeyle böyle 10 yıl oldu." Dostumun iki kolu umutsuzlukla iki yanına düştü. Sözün arkasını dinlemeye dayanamayıp "Yürü gidek," dedi. Beni kaç yıldan beri anıtsal ve tarihsel yapıtları göstereceğim diye buralara çağırıp da şimdi düştüğü durumdan çok utançlı görünüyordu. Dostumu avutmak için "Bugünlük yeter," dedim. "Epey de yorulduk. İsterseniz biraz da yarın gezelim." Alay mı ediyorum diye püskül kaşlarının altından bana dikkatlice baktıktan sonra "Yok yok," dedi. "Daha ne gördük ki? Burmalı Camii görmeden olmaz." Arabaya bindik. "Burmalı Camii biliyor musun?" dedi. "Bilmediğimi söyledim. Buraya gelip de Burmalı Camii görmeden gidilmezmiş. Çünkü bu ilin en görkemli camisiymiş." Sürücüye sordu. "Hiç bildiğin yer yok. Burmalı Camii biliyor musun?" Sürücü. "Bileyim emmi," dedi. "Onu da bilmeyin diyeydin de bak o zaman göreydin." Sonunda aradığı yeri bulmanın ve bana göstermenin umuduyla rahatlayıp yolda Burmalı Camii'yi anlattı. Minaresinin içinde şerefelere çıkan sarmal 3 ayrı merdiven olduğu ve dıştan da sarmal biçimde kabartmalı süslemeleri olduğu için Burmalı Camii denirmiş. Minaresinin sarmal merdivenlerinden çıkan müezzinler birbirlerini görmezlermiş. Ama bu caminin asıl değeri minaresinin vurmalarından değil, ön kasalarının ve ön alnacının mermer oymalarındanmış. Bu mermer oymalar Selçuk mimari süslemesinin en güzel başyapıtlarından biriymiş. Ta Avrupalılardan, Amerikalılardan bu mermer oymalar üzerinde incelemeler yapmak için uzmanlar gelirmiş. Bu mermer oymalar kadınların tığla işledikleri oyalar gibi şaşılası bir ince işmiş, insan bakmalara doyamazmış.